Kitabın adı Yeşilçam Dedikleri Türkiye, yazarı Vedat Türkali. 65. ayrım. Hem kızdı hem canı sıkıldı Gündüz'ün. Öteki sendikaya gitmelerini o söylemişti çocuklara. Tedirginlikle diretmişlerdi bile. Ayrım yapmayalım diye bastırmıştı Gündüz. Kitabın dediğiyle somut gerçeği bağdaştırmak her vakit kolay değil. Bu ayrılığın ne kadar zararlı olduğunun bir belgesi daha, dedi. Savunma gereğiyle söylediği bu sözlere ses çıkarmamış, susmuşlardı ya, katılmış da görünmüyorlardı. Daha da kızmıştı. Ayrılık sizde diyecekti. İşçilerde ayrılık yok. Bir ilaç fabrikasındaki grevin güç günlerinde yakın ilaç fabrikasındaki öteki sendikalı işçilerin yemeklerini gizli gizli grevcilere taşımalarını düşünüyordu. Bırak şimdi akıl vermeyi. İki konfederasyonu bunlar çıkarmadı ya. Bileğini, yüreğini akarsu gibi ortaya koymuş Fahrettin'in mi suçlayacaksın? Bunlar neler biliyor kim bilir? Senaryoyu konuşalım Oktay'cığım. Senaryo güzel abi, dedi Oktay. Güzelden de öte, yapılabilse çok vurucu şeyler var. Yapılabilmesi de size bağlı. Susuyorlardı, sessizliği Gündüz bozdu gene. Yalnız ilaçların değil, işçi sendikacı olarak hepimizin sorunu bu. Türkiye'nin açmazını yaratanlar yalnız ilaç işverenleri mi? İlacın insancıl yönü ağır bastığı için aldık. Simge gibi. Endüstri kuruyoruz diye her alanda atılan adım ülkeyi biraz daha bağımlı kılıyor biliyorsunuz. Sömürüyü daha da artırıyor, derinleştiriyor. Bu gidişe dur diyebilecek sizden başka kim var? Emekçileri, işçileri uyarıp bilinçlendiremezsek sonumuz karanlık. Dünyayı yıkacakların peşine taktılar bizi nükleer çağda. Sorumluyuz. Bankacısı, borsacısı, holdingcisi, işçi tekelcisi, dış tekelcisi, soyguncusu, vurguncusu. Daha neler düzenliyorlar kim bilir. Her gün kan akıyor sokaklarda. Acılarını hep birlikte yaşıyoruz. Bütün bunlar üstünde düşündürmek için bir sergileme bu film. Verdiğimiz savaşın sineması. Doğruların ağır baskısı etkisini göstermişti. Artık daha güvenliydi Gündüz. Filmin olay çizgisini birkaç tümceyle toparladı. Sonunda her şeye egemen, tipik ilaç sanayicisi birkaç aile. Yurtseverlikle diretenlerin kolayca oyuna getirilmeleri. Eczacıların dükkancı çıkmazı. İşçilerin, emekçilerin çözüm getirecek konumu. İnsanlara sağlık verecek ilaçla sağlıksızlığa götürülen çelişkiler yumağındaki ülke. Doğru özetledim mi? Beklemediği soruyla şaşırdı Oktay. Doğru olmaz mı? Dedi. Takıldığın yerler yok mu? Aç tartışalım. Yargılasın arkadaşlar da. Takıldığım yer? Vallahi pek yok aslında. Çocuklarla konuşturduğum kişilerden saptanmış şeylere baktım. Hepsi yerli yerine oturmuş. Tam gerçek duygusu veriyor. Olayları biliyorum da bana mı öyle geldi bilmem. Anlatanlar yıllarca heriflerin en yakınında bulunmuş kişiler. Uyduruk bir şey yok yani. İyi kullanmışsınız. İyi kullandık da benim kaygılarım var bu konuda, dedi Gündüz. Çalışma sırasındaki tartışmaları anımsamıştı bir bir. Asıl suçlarıyla yargılamalıyız insanları. Yok adamın sekreter metresi varmış da iş gezilerine birlikte götürmüş. Başını dizine koyup uyurmuş iş aralarında. Peruk takıyormuş gizli gizli de. Bir başka sekreterini işten kovmuş. Odaya habersiz girip kelini gördü diye. Sağ olsun bizim Refik bayıldı bunlara. Kaygım da ondan. Filmi çekecek olan o. Bunlar bir yanıyla hafifletici şeyler. Bulvar iş vodvile çalıyor. Filmin görkemli yapısını bozmamalı. Sevimli bile yapabilir adamı. Bu büyük holdingden fırlama biri var. İkinci büyük ilaç patronu. Burada kimyacıyken kardeşini kafesler büyük patronun. Gizli ruhsat kazığı atmaya kalkar. Kapısında sürekli lacivert Mercedes'i. Adamın ne metresi ne bir boku. Kasıntısı da yok öyle. Sevecen aile babası görünümünde. Sanattı, spordu, zırnık koklatmaz. Tahta kale tefecilerine düşer. İşçilerini evlatları sayan babadan ilaççı da başlar da. Sendika kurulmasına karşı çıkmıyor ya. Anlamıyor da. Sendika neymiş? Ben düşünürüm işçilerimi diyor. Düşünüyor da kendince. Nişanına, nikahına, sünnetine yardımcı oluyor. Açıktan para veriyor sırasında. Öteki, asıl tepedeki uygar. Sarı sendika kurduruyor. Bir de kazık atıyor bu saf diriye. Sonra şifacılar var. Doktoru, eczacı, veterineri toplamış, ilaç ham maddesi üretecekler. Öyle ellerde ki, acımasız. Ham madde üretimi de palavra. Bütün bu atılımlar sonunda en anasının gözü olan geçip tepeye oturuyor. Doğal. Öteki alanlarda başa çıkmışlarla birlikte her vakit. Türkiye'yi acı yazgısına sokanlar tek ilaççılar değil ki. Birçok oyunları gibi sarı sendika oyunlarında tepeden ortak yürütüyorlar artık. Toplantılarında filan görüyoruz bunları. Türkiye'nin yazgısıyla ilgili ortak oyunlarını filan. Ülkenin son 30-40 yıllık serüveni bunların serüveni biraz da. Bir tuvalet kağıdı olayı var. Okudun değil mi? Türkiye'nin dönemeçte olduğu 50'li yıllar. Şimdi başta olan uyanık bir laboratuvarcı daha. Gazetelere demeç veriyor. Yabancılar korunuyor, bizim gelişmemiz önleniyor gibi. O sabah bu tuvalette başbakan da telefonda diyor hanımı. Tuvalet kağıdı elinde fırlıyor. Refik de güzel bir şey yaptı. Tumanını toplayarak koşarken adamın elindeki tuvalet kağıdı makaradan boşanıp telefona kadar gidiyor. Biz sizlerin gelişmenizi istiyoruz diyor başbakan. Korunmaya alınıyorlar. Kentin önemli bir yöresine ucuza arsa kapatıp kuruluyor oraya. Kazanmak, büyümek tutkusunda adam. Babasını da yatsır gerekirse, kardeşini de. Sıkışınca yatsıyor da askerler gelince. Ülkesine adamış kendini, topluma yararlı atılım peşinde. İçten içe gözleri dolsa da aslında yufka, giderek iyi yürekli biri belki. Kimseye duyurmadan fakir fukaraya iyilikler yaptığı, odun kömür parası verdiği görülür. Böyle bir yanı da var. Katı olacaktır. Aklı onu emreder. Siz rahatsız ediyor muyum? Der, onu görmeye gelmiş emekli eski bir memuru. Evet, ediyorsunuz. Vaktimi alıyorsunuz, der. Kötülük geçirir memurcuk. Bir geçmişleri de yok adamla. Tutarlı davranıyor. Önemli birine karşı son kertede saygılı. Durdu. Üstüne dikilmiş gözlerden güç alıyor gibi baktı tek tek. Kaygımdan söz ettim dedi. Senaryoda yeri geldikçe sıralanan bu öykülerin Türkiye için sosyoekonomik ortak paydasını kavrayabilecek mi Refik? Gerçek bir sinema yapıtıyla sergileyebilecek mi? Tiplemeler, oyun yönetimi, resim seçimi hepsi güç. Öyküler yalnız kişisel değil, sınıfsal davranışlarını, konumlarını yansıtmalı. Filmin de ancak üçte biri bununla. Dev gibi işçi kesimi görünecek. Yığınların çekimi var. Cılız kalırsa öldü film. Yine durup baktı odadakilere. Sonuç dedi. Bu filmi yaparsanız siz yaparsınız çocuklar. Refik ancak size yardımcı olabilir. O da elinden tutarsanız, sürekli destekler, yüreklendirirseniz. Yoksa ya korkar ya küser. Gider böyle. İş asıl bizim işimiz. Sustu. Gözlerini dikmiş, öylece bakıyordu Fahrettin. Anımsamış gibi Oktay'a döndü. Ne diyorsun? Dedi, sınava çeker gibi. Oktay güldü. Denecek ne kaldı başkan? Dedi, artık söz söyleyin. Onaylarını bekler gibi dönüp ötekilere baktı. Fahrettin gözlerinin önünde dalmış gibi durdu bir süre. Kaldırdı başını. Söyleyeyim mi abi? Dedi, adını beğenmedim. Adını mı beğenmedin? Evet abi, dedi. Dosyası değil, mafyası diyecektiniz. İlaç mafyası. Oda gülüşmeyle doldu. Yalandan kaşlarını çattı Gündüz. Yo, olmadı Fahrettin, dedi. Doğru mafya ama asıl ilacı yaratanlar, emekçiler var. Biz varız. Adını onlara mı kaptıralım filmin? Gözlerini Gündüz'e dikti Fahrettin. Gülümsedi. Hiçbir kaygın olmasın abi, dedi. Bu iş tamamdır. Dolgun sesi kalın kaşları altında çocuksu ışıldayan kara gözleri bütün kuşkuları siliyor, güvence veriyordu. Siz gene bir okuyun senaryoyu. Fahrettin haylaz öğrenci gibi yüksünerek alnını kırıştırınca gülüşmeye başladılar gene. Tamamdır Gündüz Bey, dedi. Hiç kımıldamadan dinleyen saçları ağarmış işçi. Biz artık okuduk. Masa şenlenmişti. Tabağındaki barbunya fasulyeyi daha istekle yemeye başladı Gündüz. Kadehler yenilendi. Grevi bozmak için nöbet bekleyen genç işçi kızları ailelerine fitlerlermiş, erkeklerle oynaşıyor diye. Onun sözünü ediyordu Mikail. Oktay kesti hemen. O da var senaryoda, dedi. Öyle bir oturmuş ki hem de. Ah bir çıksa bu film. Hep birlikte seyretsek şöyle bir... Hah, filme böyle başlanır işte. Baksana bakışlarına, ortak özlem bu. Artık hepsi bizden. Fahrettin işi tasarlıyor gibi dalgın. Olacak, o da olacak, dedi. Söyleşi biraz daha dağınık sürüp gidiyordu. Ha, dedi Gündüz, bizim eşya... İsmail atıldı. Hacer abladaymış sizin eşyalar abi, dedi. Yeni söylediler bana, bağışlayın. Fahrettin de özür diledi. Dün geceyi nerede geçirdiğini sordular. Bir arkadaşla, dedi Gündüz. Kolayına gelmişti. Yarın cezaevine gidecekti. Yatağı alması gerekti. Fahrettin şaşırdı. Biliyormuş, duymuş da hemen yarın gidip başvurması ters gelmişti. Birkaç gün olsun atlatabilirdi. Sendikanın hukukçularıyla yarın konuşup, yok, dedi Gündüz. Artık oldu bu iş. Birkaç gün için değmez. İçim rahat gidiyorum. Bir an önce girip, bir an önce çıkalım. Kadehini kaldırdı. İçtiler. Yarın sabah İsmail, Hacer abladan alıp sağmalcılara getirecekti yataklarını. Hacer ablaları sordu. İlgilenmedim, dedi. Nasıl çocuklar? İyiler abi, dedi Fahrettin. Hacer abla da iyi. Çocuklar amma cüzünü, tebarekeyi de bitirdi. Kur'an'a da başladılar. Gözlerinin kuytusunda acı mı, alay mı anlaşılmayan bir gülümsemeyle bakıyordu. Yeni gittiler onlar da. Buradaki bahçelerindeydiler. Yazın gelir de Fatih'teki boş evde kalır diye düşünmüşler Gündüz için. Hacer Hanım çok istemiş. Merter'de de yer açıyormuş bugünlerde. Oraya alacaklarmış gene. Artık 1,5 yıl sonra, o kadar sürmez abi, infaz yasası var. 1 yıl filan. Seneye burada toplanacağız gene. Yo, dedi Gündüz gülerek. Gelinin bebekle uğraşırken başına bir de biz mi? İsmail atıldı. Biz de bu kez, dedi. İçeride mutfakta yemeklere yardım ediyormuş İsmail'in karısı. Hanımlar akraba olurlarmış. Akrabadan birini de bana yapsalar şunlar. Ah, şimdi Salih abi olsaydı şurada. Fahrettin'in yüreğinden kopmuş bu sade sözler sessiz, duygulu bir an yaşattı odadakilere. Kalın, kara damarlı boynuyla Gündüz'ün karşısına oturmuş, gülüp duruyordu Salih. Kalkalım Salihciğim, yarın cezaevinde bol bol konuşuruz artık. Kalktılar, yatıya tutmak istedi Fahrettin. Söz verdim yalanını üzülerek yineledi Gündüz. Para durumunu sordular, üstelediler de vermek için, vardı parası. İyi, dedi Fahrettin. Avukat arkadaşlarla izleriz biz sizi. Bir durum olursa hemen bildirirsin. Oktaylarla çıkacaklardı. Arabaları varmış onların. Ötekiler kaldı. Kapıda sımsıcak kucaklaştılar. Film işi için artık tasa etmemesini yineledi Fahrettin. Öyle güvenliydi ki Gündüz. Bir şey söylemese de o kaya parçası gibi ellerin verdiği güvence yeter. Mikail'in sürdüğü Murat arabada Oktay'ın sözleriyle aralansa da mutlu bir yorgunlukla dalıp dalıp gidiyordu. Felsefeyi niye bırakmış Oktay? En iyi felsefe yaşam kavgasında, işçilerin yanında. Ne öğrendiyse onlardan öğrenmiş. Nihat'a benziyor bu çocuk. O içine kapanıktır, derinliğine. Bu geniş alanda koşturuyor. Mikail niye hiç konuşmuyor? Un kapanına döneceklerdi. Aksaray'da inip ayrıldı onlardan. Bulvarda bir otel vardı burada. Sirkeciye niye gideyim? Yeni kapıya doğru yürümek geldi içinden. Uykusu yoktu. Araçlar hızla geçiyordu. Yaya kaldırımları ıssızdı. Nemli, serindi hava. Küçük bir bulut örtüsünden kurtulan ay parlak bir aylayla kuşatılmıştı. Yarın hava bozacak mı? Öyle derler. Derinlerden silah sesi duyuldu bir ara. Bir de bomba mı patlattılar? Karşı yanda gibi. Dönüp yatalım oğlum. Bu ülke böyle. Ay ışığında bile gezdirmiyorlar ozanları. Döndü. Oteldeki odayı açan oğlandan anahtarları alınca hemen uyuyacağım sandı önce. Yıkanıp yatıncaya kadar uykusu mu dağıldı ne? Uyuyamadı bir türlü. Feriha'ya takıldı gene. Pervin'i gördü. Göğsüne başını koymuş hıçkırırken. Ezilme vardı içinde. Doğru davrandığına bir kez daha inandı. Cezaevinden çıkarken kimseye bağlılık, borçluluk duymamalıyım. Türkiye nereye gidiyor, biliyor muyuz? Umut Fahrettinlerde, Nihatlarda, Oktaylarda, güçlüyüz. Film çıkacak. Sabah fırladı birden, ona geliyordu. Dalıp kalmışım. Boş ver, beklesinler. Otelden çıkıp dolmuşa atlaması onu geçti. Sultanahmet'e inip adliyeye yürürken dupduruydu içi. Savcılıkta biraz beklettiler. Çıkıntı kemer burunlu minik gözlü bir resmi polis gelip önüne kattı Gündüz'ü. Kelepçe takmadı. Yürüyün bayımdan başka da tek söz etmedi. Koridorlarda aşağı kapıda duran cipe binerken çevrede gözleri birilerini arayıp durdu. Tanıdık hiç kimse yoktu bunca kalabalık içinde. Atıl bile yok. Hızla giden cipte yalnız olmamanın güveniyle güçlüydü gene de. Cip sağmalcılara yaklaşıp uzaktan cezaevinin duvarları demir kapı görülünce daha da güçlülük duydu içinde. Neyse resmi giysili gardiyana jandarma kulübesine kavuştuk gene. İndi cipten. Duraladı. Kapıdaki kadını görünce şaşalamıştı. Şey değil mi bu? Hacer Hanım. Hacer Hanım'dı. Yüzü solgun, gözleri kan çanağı gibi kırmızı. Bir bu eksikti. Niye? Hacer Hanım'sız cezaevi olur mu? Tamamlandı işte. Salih yok, sana geldi. Kapının yanında yıkılmış bir denk duruyordu. Siirt battaniyesini tanıdı. Cezaevi battaniyemiz de tamam. İsmail nerede? Yaklaşıp bir şeyler diyecek olmuş, hıçkırığını tutamamıştı Hacer Hanım. Ne oluyor bu kadına? İsmail nerede? Duymadın mı? Dedi Hacer Hanım tıkanır gibi bir sesle. Neyi duymadım? Umarsız bir acıyla bakıyordu kadın. Fahrettin'i vurdular. Bu sabah vurdular Fahrettin'i. Kapısının önünde. Ciğerine kızgın bir demir saplanmıştı Gündüz'ün. Kapıdaki güneş söndü. Karardı birden. Çırpınıp debelenmek istedi. Beceremedi. Olmaz diyecekti. Sesi çıkmıyordu ki. Kolundan tutmuş çekiştiren polise, açılmış kapıda bekleyen gardiyana baktı. Toparlandı. Bunların önünde mi ağlayacaksın? Hem de cezaevine girerken. Taş kesildi birden göz pınarları. Sessiz, ağır adımlarla demir kapıya doğru yürümeye başladı. Hacer Hanım'ın hıçkırıklarını da duymuyordu artık. Güvenliydi, dimdikti gene. Neyi durdurabilirler, işçileri mi? Sonsuz kökenini mi yaşamın? Mafyalara kalır mı bu ülke? Fahrettin'in çocuğu doğacak. Döktükleri kanda boğulacaklar bir gün. İlaç dosyasını yapacağız Fahrettin. Cezaevindeyiz şimdi. 15 Kasım 1982 İstanbul. 23 Ağustos 1986 Ortakent Yalısı Bodrum. 65. ayrımın sonu. Sayfa 644. Kitabın seslendirmesi bitti. Kitabın adı Yeşilçam Dedikleri Türkiye. Yazarı Vedat Türkali. Seslendiren Canan Öztürk. Seslendirme bitiş tarihi 29 Nisan 2011.